Ayrım 25.
Gecikme söz konusu değildi. Vardacı en hızlı koşusunu gerçekleştirmişti. Vaktinden önce gelmişti. Böyle ucuz bir sokak kabadayısı tarafından suçlanmasını hazmedemedi. Ancak tekneler eğer erken kalkıp emanet kendisinde kalırsa bu yükü taşıyamayacağını düşürdü. Cesareti sarsıldı. Ramo'yu fazla küstah bulmuştu. Şu iş hayırlısıyla tamamlansın, bir vesileyle Ramo'yu bir kenara çekip ağzının payını verecekti. Belinden kemerini çözdü. Sırtında bir kambur yaratacak kadar büyük paketi uzattı. Teknelere kadar nasıl götüreceksin? Ramo, vardacının çözdüğü kemeri aldı. Kendi beline bağladı. Sırtında iri bir kambur oluşmuştu. Bunu ceketinin altında zar zor saklayabilirdi. Vardacıyı adam yerine koyup cevap vermedi. Eğer üstelerse hiç gözünün yaşına bakmadan ağzının payını verecekti. Nur Hatun haklıydı. Bazen vardacı gereği olmadan olayların üzerine gidip ısrarcı oluyordu. Tekrar sordu. Teknelere nasıl gideceksin? Ramo ters dedi. Uzattın be. Ulan sen kimsin ki bana cevap veriyorsun? Sözü yarım kaldı. Ramo'nun hançeri vardacıyı hemen susturacak kadar hız kazanmış ve kalbinin ortasına saplanmıştı. Enver'in Talat'ın bir türlü yaptıramadığını bir adalı eşkıya bozuntusu birkaç saniye içinde tamamlamıştı. Vardacı çöktü. Demek ki yokuşlara hızlı çıkan yüreği çabuk yorulmuş ve tek darbeyle susmuştu. Nesibe köşeyi döndü. Sakin haliyle Ramo karşısındaydı. Talihinin yüzüne güldüğüne inandı. En sıkışık zamanında kendisine arka çıkacak bir sevgili bulmak yaşamının mutluluğunu sağlamıştı. Ramo'ya koştu. Sarılıp boynuna doyuncaya kadar öpmek istedi. Ramo'nun yüzü gergindi. Korktuğu belli oluyordu. Yaklaştıkça korkunun büyüdüğünü gördü. Nesibe de korkmaya başladı. Bünyamin kahveye yaklaştığında vardacı yıkılmıştı. Canı yoktu ama heyecanı hala elindeydi. Ramo yakalanacağı korkusuyla titredi. Son bir güçle kaçıp kurtulabilirdi. Karmakarışık düşüncelerden bunaldı. Dört yanından dört kolla sarıldığı korkusuna kapıldı. Nesibe sarıldı. İri gövde rüzgara tutulmuş bir küçük fidan gibi titriyordu. Korku bütün hücrelerini sarmıştı. Ramo, Bünyamin'i görünce arkasını duvara vermek istiyordu. Nesibe'yi itti. Sırtı duvara değmişti. Bıçakla saldıracak birinin yaklaşması kolay değildi. Nesibe düştü. Beline bağladığı kese çarşafın arasında göründü. Vardacının belinden çözdüğünün aynısı. Nesibe'nin belindeydi ve uzanıp alınabilirdi. Ramo uzandı ve sustalısıyla kemeri keserek keseyi kaptı. Nesibe'nin dünyası karardı. Ramo'nun üzerine atlayıp keseyi elinden almak istedi. Başaramadı. Gücünün tükendiğini hissetti. Koltuğunun altından çıkardığı bursa işini olanca gücüyle Ramo'nun sırtına sapladı. Keskin ve sivri bıçağın takati yoktu. Vardacının belinden aldığı keseyi kuşanmış ve sırtında iri bir altın kambur yaratmıştı. Sivri bıçak bir türlü Ramo'nun sırtına batmıyordu. Nesibe tükeniyordu. Bunca gayret ve özenle taşıdığı kesenin elden çıkması ölümden beterdi. Ramo'nun üzerine son bir defa atılıp hançerini saplamak istiyordu. Ramo bıçağın nasıl kullanılacağını iyi öğrenmişti. Koynuna aldığı kadın bile şimdi kendisine düşman görünüyordu. Nesibe'ye eziyet eden Tatar Emin'e benzediği için genç bir denizciyi insafsızca bıçaklayan Ramo, şimdi aynı insafsız darbeyle bıçağını Nesibe'ye saplamıştı. Tatar Emin'in yardığı yüzünde nefret vardı. Bıçağı yediği an gevşedi, soluğu kesilmek üzereydi. Ramo'nun sırtı artık tamamen duvara dayanmıştı ve önüne kim çıkarsa çıksın bu gövdeyi deviremezdi. Bünyamin tecrübeliydi. Bu insan azmanıyla güreşmesi zor görünüyordu. Ramo sırtı duvara dayanınca rahatladı. Bacaklarını açarak hareket rahatlığı kazanmak istiyordu. Gözleri sıcaktı ve Bünyamin'e bakıyordu. Biraz daha yaklaştı. Ramo hançeri tam saldıracak noktaya getirmişti. Bir kartal gibi sıçrayacak ve Bünyamin'i altına alacaktı. Bünyamin tekrar sürmeneliği hatırladı ve tetiğe dokundu. Ramo alnının tam ortasından çivilenmişti. Gözleri açıktı, sırtı duvardaydı ve kayarak yere yıkıldı. Sesi bile çıkmamıştı. Bünyamin sadece keseleri aldı, teknelere doğru koştu. Nusret Şakir bulunduğu dükkandan hızla inmiş ve Bünyamin'e yönelmişti. Bünyamin iskeleye vardığında Halit Bey'i gördü. Eli tabancasının kabzasındaydı. Nusret Şakir Bey yetişti. Bünyamin keseleri Halit Bey'e verdi. Nusret Şakir Bey'i teknelere götürecek kayık yanaşmıştı. Halit Bey keseleri Nusret Şakir'e uzattı. Sakın tekneleri kaçırma. Halit Bey kahveye doğru yürüdü. Nereden nasıl çıktığı bilinmeyen mülazım kahvehaneye ulaşmış ve nefes çekmekte zorlanan Nesibe'yi kucaklamıştı. Nesibe bütün gücünü topladı. Ramon'un omuzuna düşen başının tam ortasındaki kurşun deliğine baktı. Bu delik artık onun en mutlu duygularının aktığı pınardı. Yanına yaklaştı ve olan hızıyla Ramon'un suratına tükürdü. Ben gerçekten orospuymuşum ki senin gibisiyle yatmışım. Tekrar derin bir nefes aldı ve bir daha tükürdü. Hain pezemek. İmrozlu Hanife'nin kasıklarına bir sancı saplandı. Georgios'un dedikleri galiba çıkıyordu. Serin bir Eylül gecesinde Georgios kollarında tuttuğu bu adalı güzelin hakkını tam vermiş ve bu kasıktan çıkacak dölde benim terbiyem olacak. Göreceksin hiçbir inancın, hiçbir ahlakın töresi bu dölün mayasını bozmayacak. İmrozlu Hanife acıyla irkildi. Gerçekten Romo kimin ürünü diye bir daha düşündü. Her düşüncede bu kasık sancısı artıyordu. Sonra bir gevşemeyle acılar sona erdi. Hanife artık rahattı. Bir daha bu sancının kasıklarına saplanmayacağına inandı ve yatağına uzandı. Hala güzeldi ve Georgios kadar kuvvetli insanların çevresinde dolaştığı sert rüzgarlı bir ada kızıydı. Tekneler yola çıkmak için emir bekliyordu. Herkesin gözleri Nusret Şakir'deydi. Ancak beklenen emir verilmiyordu. Nusret Şakir'in giderek huzursuzlaştığı görülüyordu. Derken yüzünün güldüğü görüldü. Köşeyi dönen fayton teknelere doğru yanaşıyordu. Nusret Şakir Bey'in önünde durdu. Tentesi açıldı. İçinden inen Seniha Saffet'ti. Doğru teknelere yöneldi. Namlı'nın gözleri nemliydi. Seniha Saffet'in şeytanlığı gitmiş, Erguvan'ın cesur çocukluğu gelmişti. Namlı'ya sarıldı, kulağına bir sır veriyormuş gibi heyecanlıydı. Korkma hafız, Hrant'ı kimseye örseletmem. Şafak söktüğünde tekneler boğazı geçmişti. Las tayfalar sakin ve cesurdu. Nesibe Tatar Emin'i hatırladı, Ramo'yu hatırladı, Yemişçi evinin kızlarını hatırladı. Halit Bey mülazımla göz göze geldi. Mülazım ağlıyordu. Birbirlerine sarıldılar. Mülazım tuhaf adamdı. Koynundan bir zarf çıkardı. Üzerinde teşkilat-ı mahsusanın mührü vardı. Zarfı açtı. Çeşitli belgeler şaşırtıcı bilgilerle Halit Bey'i silkeledi. Kağıtların birinde Halit Bey'in sivil çekilmiş resimlerinden biri vardı. Nüfus kağıdı çıkarılmıştı. Künyesi Selanikli Mustafa olarak seçilmişti. Kereste ticareti yaptığına dair belge eklenmişti. Selanik Ticaret Odası'nda verilmiş künyede 20 yıllık namuslu ve basiretli tüccar olduğu yazılıydı. Mülazım gülmeye çalıştı. Gözleri hala yaşlıydı. Bir adama ağlamak ancak bu kadar yakışabilirdi. Sesi saygısından hiçbir şey kaybetmemişti. Cumartesi bir vapur kalkacak. İnebolu'da durup Samsun'a inecekmiş. Batum'da su şafağın rengini tanıdı. Bir tekkede nefesler yükseliyordu. Her ses usulca toprağa sinip tendeki acıyı duyurdu. Gece başörtüsünü açmış ve ak saçların darmadağınık gürlüğünü sahile getirmişti. Ve sularda hüzün vardı. Bu hüzün umulmadık anda kanatlandı. Çiçekli Mumlar Sokağı'nın kilisesine doğru yol aldı. Hüzün bulut gibiydi. Eski muhariplerin omuzları üzerinde gezindi. Süngüsü düşmüş Ermeni komitacıların başında toplandı. Hepsi peşine düştüler. Uçurtmasını kaçırmış çocuklar gibi gözyaşlarıyla sümükleri karışmıştı. Bulut giderek küçülüyor, hüznünü yoğunlaştırıyordu. Haylaz bir çocuk taş attı. Bulutun diz kapağı acıdı. Devrilecek gibi oldu. Tam kilisenin damına konup dinlenecekti ki, muhteşem konakların balkonundan sarkan genç orospulardan biri uzanıp aldı. Koşarak içeri seslendi. Flora abla, beklediğin bulutu tuttum. Epilog. Zaman nihayeti tarif etmez, başlangıcı anlatır. Yemen atasözü. İsmail Halit Bey Anadolu'ya geçti. İyi işler yaptı. Libya'da tutulduğu hastalık nüksedince Cumhuriyet'te emekliye sevk ettiler. Bankacı oldu. İkinci defa Zehra Hanım'la evlendi. Zehra Hanım Halit Bey'e nur topu gibi bir oğlan doğurdu. Adını Güngör Tevfik koydular. Zehra Hanım gün görmüş delikanlı heyecanı duyuyordu. Bu yumuşak yüzü bebeğin hatlarında belki dedesi Tevfik Bey'i hatırlatan hiddetli tavır zenginliği yoktu. Ama bir teselli sahilinde gezinmek isteği hiç eksilmedi. İsmail Halit Bey'i Yahya Efendi dergahına gömdüler. Nusret Şakir Bey tekneler yola koyulunca asıl kişiliğini buldu. Hayatta hiçbir şeyin gurur duymak kadar sevindirici olmadığını anlamıştı. Sevindi. Acente İmparatorluğu'nun servetiyle her istediğini yapacak gücü kazandı. İşlerin bu denli iyi olmasında karısının payı büyüktü. Seniha Saffet doğrusu her işi iyi biliyordu. Fransız Bahriyeli bir pazar sabahı eski bir Şilebin misafir kamerasında Marsilya'ya döndü. Evlendiler. Seniha adını değiştirmedi. İkisi de kısırdı. Namlı Hafız tekkesine döndü. Yüzlerce neyzenin nefesinde bir fazilet musikisini seslendiren nameleri öğretti. Ela Hatun duaların Arapçasını sular seller gibi ezberledi. İsa Ahmet bugün dağ gibi bir cumhuriyet savcısıdır. Arhavili'yi Galata gümrüğünden mal kaçırırken yakaladılar. Uzun süre hapis yattı. Bir kara gözlü delikanlı gaflet anında hançerledi. Onca baskıya rağmen niçin öldürdüğünü söylemedi. Arhavili'nin cenazesini kaldıracak parayı yemişçi evinin kızları topladılar. Floransalı doktorun mektubu karısına verilemedi. Genç kadın gönül düşürdüğü köse ressamın peşine düşüp kayıplara karıştı. Kaşif Hoca'nın davetiyle doktor savaştan sonra Bingazi'ye yerleşti. Halit Bey, milis çavuşu Kaşif Hoca'nın Bingazi Üniversitesi'nde felsefe profesörü olduğunu öğrenince dilini yutacak gibi oldu. Daha sonra Kaşif Hoca'nın teşkilat-ı mahsusanın Bingazi sorumlusu olduğunu öğrenince dilini yuttu. Ermeni komitacılar Erzurum baskınına katılmadığı için Hrant'ı bir gece pusuya düşürdüler. O da boş durmamış, bir toplu tabancanın maharetini kazanmıştı. Yolunu kesenlerden birkaçını devirmişti. Son kurşunu sıkarken sesinde iftihar vardı. Namlı hafız, kendimi kimseye örsel etmedim. Bünyamin'in karnı doludur dediği kapatması boştu. 3 yıl sonra nikah kıydı. Karnı o zaman dolduruldu. Uysal bir oğlan doğurdu. Adını Mülazım koydular. Namlı hafızın tekkesine mürit oldu. Mülazım Nesibe ile evlendi. Nesibe her batında ikiz olmak üzere 6 çocuk verdi. Önce Çorum'a gittiler. Saat meydanında dolaşırken çarşafını atıp mahalle mektebine yazıldı. Okuma yazmayı Mülazım'dan önce öğrendi. Levent, Şubat 2000. Kitabın sonu. 30 Kasım 2000.